Sayfa 434. Pagnol, geçmiş hafta içinde karınlarında yasa dışı yüklerle Berlin'den gelen 7 genç Orta Doğulu kadınını tutukladıklarını onlara hatırlatıyordu. Taşıyıcı olarak görevlendirilerek içi Çin beyazıyla dolu prezervatifler yutmuşlardı. O 7 kadının yakayı ele vermelerine biraz da şans yardım etmiş ama Jean Daniel Rox'un da payı büyük olmuştu. Patron adını söyleyince Rox hafifçe başını salladı, sevinmekle beraber bunu belli etmemeye çalıştı. Rox uyanık davranarak kadınlardan birinin davranışlarındaki anormalliği fark etmişti. Kadın her nedense ona sarhoş gibi görünmüştü. Sonradan öğrendiklerine göre kalın bağırsağındaki düğümlü prezervatiflerin birinden sızıntı olmuş, kadın kaçak mal yüzünden aşırı uyuşturucu dozu almışa dönmüştü. Hastanede bağırsağından iki kat latekse sarılmış ve mesina ile bağlanmış, her biri birkaç gram saf eroin içeren 15 küçük top çıkarmışlardı. Memurlardan biri onları nasıl çıkarmışlar diye sordu. Arkada oturan Mark Sully gürültüyle gaz çıkardı. Nasıl olacak? Arkadan çıkardılar dedi. Ötekilerin hepsi güldüler. Havaalanı güvenliğinin kırmızı yüzlü müdürü kaşlarını çattı. O bunda komik bir şey görememişti. Kurye az daha ölüyordu. Bunlar çaresiz kadınlardı. Her şeyi yaparlar. O kadına ne kadar para veriliyordu sanıyorsun? Sadece 1000 frank ve bu yüzden az daha ölüyordu. Şimdi de uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya. Bu kadınlar yürüyen bavullardan farksızlar. Kendi boklarının içinde uyuşturucu gizliyorlar. Bizim görevimiz de o zehri ülkenin dışında tutmak. Çocuklarının bağımlı olmasını ister misin? Şişko bir Asyalı'nın zengin olması için. Yanımızdan geçip gidebileceklerini sanıyorlar. Onlara derslerini verecek misin? Mark Sully 4 yıldır sınır polisiydi. Ve benzer briefinglerin yüzlercesini yaşamıştı. Pagnol'un yüzü her yıl biraz daha fazla kızarıyor, yakası da giderek daralıyordu. Hoş, Sully konuşkan biri değildi. O da daima biraz kilolu olmuştu ve bundan utanmıyordu. Tırnaklarını dibine kadar kemiriyordu. Buna bir son vermekten çoktan vazgeçmişti. Patronu ona pasaklı göründüğünü söylemişti. Ama Mark nedenini sorunca amir omuzlarını silkmişti. Mark kendisinden genç bazı meslektaşlarının her gün yıkanan ve insan gibi kokacak yerde yürüyen bir kalıp deodorantlı sabun olmayı yeğleyenlerin arasında sevilmediğinin farkındaydı. Yeni şampuanlanmış saçlarının mis gibi kokusuyla etrafta dolaşır, işlerini yaparken bir yandan da sevgililer bulacaklarmış gibi kadın yolculara tatlı tatlı gülümserlerdi. Mark onları budala buluyordu. Sonu olmayan bir işti bu. Çıplak soyarak yapacağınız aramalarla koku alabilirdiniz. Özellikle 3. dünya kilotlarının içine uzanarak ama bu şekilde bir şey kanıtlamak zayıf olasılıktı. Şimdi de sınır polisi baş müdürlüğünden 2 danışman iş başındaydı. Burası talimatları aldıkları ulusal büroydu. Pagnol birkaç düğmeye basarak bir bilgisayardan fotoğraflar yansıtabildi. Öncelik gerektiren görev bu seferki Amerikalı, Meksika asıllı, tam bir profesyoneldir. Onu bulursanız çok dikkatli olun, ona bir akrepmiş gibi davranın, tamam mı? Homurdanırca söylenmiş evetler. Sully görüntüye gözlerini kısarak baktı, onu tatmaya hayır demezdi. Güvenlik müdürü işte bir tane daha dedi. 35 yaşlarında beyaz erkek, kıvırcık kumral saçlı, yeşil veya ela gözlü, boy 1.80'e yakın, seri katil olması mümkün, onun da Amerikalı olması olasılığı kuvvetli, çok tehlikeli, bugün ülkede olduğuna inanmak için nedenlerimiz var. Ülke dışına çıkmaya çalışacaktır, karakollara fotoğrafları konulacak ama ona şimdi dikkatle bakmanızı öneririm. Lil Leskun üzerinden Fransa'dan çıktıkları ve buradaki görevlilerin onları ellerinden kaçırdıkları anlaşılırsa elden gidecek olan yalnız benim işim olmayacaktır. Anlaşıldı mı? Sully de herkesle birlikte başını hareketiyle onayladı. Al yanaklı Rox'un o Gasterbeiter sürtüğünü enselediği için hala böbürlenmesine Sully çok bozuluyordu. Ama kim bilir, belki de şans bugün Sully'nin yüzüne gülerdi. Fotoğraflara bir kere daha baktı. Ben Anna'yı havaalanı otobüslerinin kalktığı durağa, mavi Renault'u da Lil Leskun Havaalanı'nın uzun süre bırakılacak arabalara mahsus park alanına bıraktı. Terminal binasına ayrı ayrı girecekler ve başka uçaklara bineceklerdi. 10 saat sonra Buenos Aires'te buluşmak üzere sözleştiler, tabii hiçbir şeyin aksi gitmemesi koşuluyla. Anna, saçları kısacık kesilmiş sarışın Amerikalı subaya baktı ve tanınmayacağına kanaat getirdi. Ama Ben'i aksine inandırmaya çalıştıysa da kendi kendisi hakkında aynı güveni duymuyordu. Saçları ne kesilmiş ne de boyanmıştı. Saçlarını uzun gözükecek şekilde taramış, gezisini değiştirmişti ancak kamuflajı çok önemsiz bir ayrıntıya bağlıydı. Korkunun midesine çöreklendiğini hissediyor, hiçbir şeyin onu korkuyor görünmek kadar kolay ele vermeyeceğini bildiği için de duyduğu korku katlanıyordu. Odaklanması lazımdı. Genelde çevresine gösterdiği aşırı dikkat, şimdi mahvına sebep olabilirdi. Terminal binasına girmeden önce halindeki her tür korku ve endişe belirtisini arkasında bırakmak zorundaydı. Çiçeklerle beneklenmiş çayırlarda başıboz gezindiğini hayal etti. Sadık ve güçlü biriyle el ele tutuştuğunu hayal etti. Bu kimse herhangi biri olabilirdi, bunun sadece bir zihinsel egzersiz olduğunu farkındaydı. Ama hayalinde canlanan kimse hep Ben oluyordu. Sully, görev noktasından geçen yolculardan bakışını ayırmıyordu. Endişe veya heyecan belirtilerine, çok az veya çok fazla bagajla seyahat eden yolculara, sınır polisinden alınan tanıma uyan yolculara karşı tetikteydi. Sırada üçüncü olan adam dikkatini çekti. Aradıkları adamla aşağı yukarı aynı boydaydı. Kıvırcık kestenli rengi saçları vardı ve cebindeki bozuk paraları tıngırdatmak gibi bir sinir tiki sergiliyordu. Kıyafetine bakılırsa mutlaka Amerikalıydı. Sinirli olmak için belki de bir nedeni vardı. Adamın hava yolunun memuruna biletiyle pasaportunu göstermesini bekledikten sonra öne geçti. Yolcuya delici bir bakışla bakarak "Size birkaç soru sormak istiyorum," dedi. Adam "Pekala," dedi. "Sully, benimle gelin," diyerek onu bilet turnikesinin yanındaki güvenlik noktasına soktu. "Fransa'ya niçin geldiniz?" "Bir tıp konferansına katıldım." "Doktor musunuz?" Adam içini çekti. "Bir eczane firmasının satış bölümünde çalışıyorum." "Narkotik işinde olmayın sakın." Sully gülümsediyse de bakışı ihtiyatlıydı. Adam "Bir anlamda öyle," diye karşılık verdi. Yüzünde kötü bir koku almış gibi anlam vardı. "Amerikalıların şu temizlik saplantıları yok muydu?" Sully yolcunun yüzünü bir iki saniye daha inceledi. Adamın yüzünün köşeliliği, kara çenesi, kıvırcık saçları tanıma uyuyordu ama o kadar. Yüzünün çizgileri çok ufaktı. Sully ayrıca soruları yanıtlarken Amerikalı'nın sesinde herhangi bir stres belirtisi fark edememişti. Belli ki vaktini ziyan ediyordu. "Tamam," dedi. "Size iyi yolculuklar." Sully tekrar yolcuların geçtiği turnikenin başına döndü. Bir ara çok esmer tenli bir sarışın kadın dikkatini çekti. Şüpheli saçlarını boyamış olabilirdi. Öbür özellikleri tanımına uyuyordu. Sully ona doğru yürüdü. "Pasaportunuzu görebilir miyim?" diye sordu. Kadın ona donuk donuk baktı. "Votre passeport, s'il vous plaît, madame." "Lütfen pasaportunuz, madame." "Bonjour. Vous me croyez être anglaise? Je suis italienne, mais tu me ani pense que je suis element on appelle oui." "Tabii, beni İngiliz mi zannettiniz? İtalyanım ama bütün arkadaşlarım benim Alman ya da onun gibi bir şey olduğumu düşünürler." Pasaportuna bakılırsa kadın Milano'da oturuyordu. Sully, bir Amerikalının Fransızcayı bu kadar kötü bir İtalyan aksanıyla konuşabileceğine ihtimal vermiyordu. Sırada olan öbür yolcuların hiçbiri umut verici gözükmüyordu. Sarışın İtalyanın önünde ciyaklayan iki çocukla birlikte benekli suratlı biri vardı. Sully'e göre öyleleri ülkenin dışına ne kadar çabuk çıksalar o kadar iyiydi. Alınlarında o kırmızı benek olanların göçleri bu denli hızlanmayı sürdürdüğü takdirde körili tavukları yakında ulusal yemek olurdu. Müslümanlar daha da beterdi ama bir türlü hecelenemeyen isimleriyle bu benekli kafalarda yeterince berbattı. Geçen yıl kolu çıktığı zaman klinikteki Hintli doktor ona gerçek bir ağrı kesici vermemekte direnmişti. Sanki Hint fakirleri gibi zihnini kontrol altına almaya mecburdu. Kolu yarı yarıya koltuk altı oyundan çıkmış olmasa adamın çenesine yumruğunu indirirdi. Sully kadının pasaportuna ilgilenmeden baktı ve sümüklü piçleriyle geçmesini işaret etti. Benekli kafalı karı resmen safran kokuyordu. Yanakları akneli genç bir Rus. Alman soyadlı olduğuna göre herhalde Yahudiydi. Mafya? Varsın olsundu. Bu şu sırada onun sorunu değildi. Bir Fransızla karısı. Belli ki tatile çıkmışlardı. Sarili bir benekli kafalı daha. Adı Gayatri idi ama soyadı ecelenemeyen bir şey. Köri kul. Öbür adamların hiçbiri tanıma uymuyordu. Fazla yaşlı, fazla şişman, fazla genç, fazla kısa boylu. Vah vah. Belli ki bu Sully'nin şanslı günü olmayacaktı. Tabii, beni İngiliz mi zannettiniz? İtalyanım ama bütün arkadaşlarım beni Alman ya da onun gibi bir şey olduğumu düşünürler. Anna koltuğuna yerleşti, sarısını düzeltti ve adını kafasının içinde tekrar etti. Gayatri Chandragupta. Birisi soracak olursa, kekelemesi berbat bir şey olurdu. Uzun siyah saçlarını dümdüz arkaya taramıştı. Bir penceredeki yansıması gözüne ilişince kendini zor tanıdı. 34. Bölüm Buenos Aires. Anna, American Express ofisinin cam mekanından iki yanında ağaçlar sıralanan sakin Plaza Libertador General San Martin'e baktı. Bir zamanlar bir boğa güreşi arenası, daha eski tarihte ise bir esir pazarı olan parkta atına binmiş General Jose de San Martin'in tunç heykeli hakimdi. Güneş ortada yakıyordu ama klima yüzünden içerisi buz gibi soğuk ve sessizdi. Señorita Campo, arkasında bedenine sıkıca oturmuş mavi bir blazer olan ince yapılı bir adam ona bakıyordu. Siyah çerçeveli, şık gözlükler takmıştı. "Üzgünüm señorita," dedi. "Söylediğiniz paketi bulamıyoruz." "Anlayamıyorum." Anna bir yanlışlık olmaması için İspanyolcaya başvurdu. Tatili olarak gönderilecekti. "Evet, geldi hanımefendi ama bulunamıyor." Çıldırmak işten bile değildi. Ama bu kadarı bile bir şeydi. Önceki memur adına bir paket geldiğini bile inkar etmişti. "Yani kaybolduğunu mu söylemek istiyorsunuz?" Sinirli bir tiki andıran refleks gibi bir omuz silkiş. "Bilgisayarlarımıza göre Washington DC'den gönderilmiş ve dün buraya gelmiş. Ama ondan sonrası meçhul. Şu formu doldurursanız sistemimizde bir tarama yaparız. Eğer bulunamazsa tazminat hakkımız doğar." Kahretsin. Anna zarfın kaybolduğuna inanamıyordu. Çalınmış olması daha kuvvetli bir olasılıktı. Ama kimin tarafından ve niçin? İçinde ne olduğunu kim bilebilirdi? Bakmak kimin aklına gelirdi? Yoksa Dan'in de mi onu terk etmişti? Anna buna inanamıyordu. Belki o farkında olmadan telefonu dinleniyordu. Aslında potansiyel açıklamalar çoktu. Ama hiçbiri gerçeği değiştirmiyordu. Paket çalınmıştı. Bunu yapan her kimse şimdi onun kim olduğunu ve niçin burada olduğunu biliyordu. Interpol'ün Arjantin ofisi Supacha'da Polisya Federal Argentina'nın karargahının içindedir. Interpol'ün Buenos Aires'teki adamı Jefe Sekion Operasyonu Miguel Antonio Peralta'dır. Kapısındaki bir metal plakada Subcomisaria Departamento Interpol yazılıdır. Peralta, iri ve yuvarlak bir kafası olan yuvarlak omuzlu ve cüsseli bir adamdı. Kafatasının tepesini kamufle etmeye çalışan saç perçemleri dazlaklığını örtecek yerde reklam ediyordu. Tahta kaplamalı ofisi Interpol'ün çalışmalarına övgülerle doluydu. Duvarlar, dünyanın dört bir yanından minnettar polis kuvvetlerinden gelen plaketler ve çeşitli olayların anısına verilmiş madeni levhalarla kaplıydı. Bunların yanı sıra haçlar, diplomalar, aziz resimleri ve ailesine yönelik Papa'nın çerçevelenmiş bir kutsama duası vardı. Polis babasının antika bir gümüş çerçeve içindeki kahverengi tonlarında bir fotoğrafı da en göz alıcı bir konumdaydı. Peralta'nın kertenkelerininkini hatırlatan gözleri yüz yuvarlak bağ çerçeveli gözlüklerin arkasında uykulu bakıyordu. Üstü boş pırıl pırıl masasının üstünde özenle bakıldığı belli olan eski deri tabancalığın içinde bir tabanca dikkati çekiyordu. Adam güler yüzlüydü ve kusursuz bir nezaket sergiliyordu. "Adalete her zaman yardımcı olmaya hazır olduğumuzu biliyorsunuz," dedi. Anna, yardımcımın da izah ettiği gibi, CBS'teki bizler kritik bir rekabet ortamındayız, dedi. Görünüşe göre Dateline'dakiler bu adamın yerini bulmanın ve maskesini düşürmenin eşiğindeler. Ona ilk ulaşanlar onlar olursa çaresi yok. Ama ben bugünkü konumuma itilip kakılarak gelmedim. Yanımda çalıştığım Arjantinli yapımcı, sizin yapacağınız küçük bir yardımla öyküyü yakalayabileceğimize inanıyor. Arjantin'de futbol ulusal sporumuz. Sanırım Birleşik Amerika'da televizyon bu rolü oynuyor. Öyle de denebilir. Anna gülümseyerek bacak bacak üstüne attı. Dateline'daki meslektaşlarımı eleştirmiyorum ama nasıl bir öykü hazırlayacaklarını, her şeyin eski hamam eski tas olacağını biliyoruz. Arjantin o kötü kişilere sığınak olan geri bir ülke diyecekler. Sömürü niteliğinde adi bir iş çıkaracaklar. Biz öyle değiliz. Daha sofistike ve bence çok daha doğru bir iş düşünüyoruz. Biz yeni Arjantin'i yansıtmak istiyoruz. Sizin gibi insanların adaletin yerine gelmesine ayak olduğu bir yer. Modern yasaların uygulandığı, öte yandan demokrasiye saygı duyulan bir yer. Genç kadın Yine gülümsedi ve zahmetleriniz bir danışman ücretiyle ödüllendirilecek. Evet Bay Peralta, birlikte çalışabilir miyiz? Peralta belli belirsiz bir gülümseyişle karşılık verdi. Tabii, Joseph Strasser'in Buenos Aires'te yaşadığına dair elinizde bir kanıt varsa bunu söylemelisiniz. Kanıtı açıklayın. Adam her şeyin ne kadar kolay olduğunu vurgulamak ister gibi gümüş kros kalemiyle havayı dürttü. Hepsi bu. Bay Peralta, ister benim ekibim ister rakiplerimiz olsun. Bu öykü yapılacak. Anna'nın gülümseyişi kayboldu. Bütün sorun öykünün nasıl yapılacağı. Başarılarınızdan birinin mi yoksa başarısızlıklarınızdan birinin öyküsü mü olacak? Haydi dostum, elinizde Strasser hakkında bir dosya dolusu ipucu vardır. Burada olduğuna dair mutlaka bir işaret vardır. Yani onun Buenos Aires'te yaşadığından şüphe duymuyorsunuz değil mi? Peralta arkasına yaslanarak iskemlesini gıcırdattı. Bayan Rice dedi. Enfes bir dedikoduyu paylaşacak bir adamın ses tonuyla konuşuyordu. Ofisime birkaç gün önce en zengin banliyölerimizin birinde oturan bir kadından akla yakın bir ihbar geldi. SS Hauptsturmführer Alois Brunner'i sokakta komşu bir evden çıkarken görmüştü. Bu adamın evine hemen 24 saatlik bir kontrol uyguladık. Kadın bir yerde haklıydı. İhtiyar adamın yüzü Brunner'in dosyalarımızdaki fotoğraflarına uyuyordu. Hemen yaşlı centilmene baskın yaptık. Müthiş öfkelenerek eski bir Alman pasaportu ortaya çıktı. Üçüncü rehin kartalı ile ve Jude yani Yahudi anlamına gelen büyük bir J harfi ile bezeliydi. Adamın adı Katz'dı. Peralta koltuğunda dikildi. Kamplarda bulunmuş böyle bir adamdan nasıl özür dilersiniz? Anna doğru diye onayladı. Bu gerçekten utanç verici olmalı. Ama bizim Strasser hakkındaki bilgilerimiz sağlam. Dateline biz şimdi konuşurken herhalde arka plan çekimlerini yapıyordur. Ellerinde güçlü kanıtlar olduğu anlaşılıyor. Dateline 60 dakika, 20-20 bu inceleme programlarına hiç yabancı değilim. Ama sizler Joseph Strasser'i hayatta olduğuna ve Arjantin'de yaşadığına o kadar emin olsanız onu çoktan bulurdunuz öyle değil mi? Adamın kertenkele bakışlı gözleri Anna'nın üzerindeydi. Genç kadın ona gerçeği söyleyemez. Strasser'e duyduğu ilginin Nazi geçmişinden kaynaklanmadığını, Führer'iyle yolları ayırıp savaş sonrası dönemin göze görünmeyen mimarlarıyla güç birliği yaptığı zamanla ilgili olduğunu açıklayamazdı. Öyleyse nereden bakmaya başlamamı önerirsiniz diye sordu. Bu sorunuzu yanıtlamak olanaksız. Burada savaş suçlusu bir caninin yaşadığını bilsek onu hemen tutuklatırdık. Ama artık öylelerinin kalmadığını söyleyebilirim. Adam sözlerine kesinlik kazandırmak ister gibi kalemini masanın üstüne attı. Sahi mi? Anna sarı bloknotuna anlamsız bazı işaretler yaptı. Arjantin'de zamanlar değişti. Joseph Mengele'nin kendi ismiyle burada açıkça yaşayabildiği o kötü günler tarih oldu. Perón diktatoryası günleri de geçmişte kaldı. Arjantin şimdi demokratik bir ülke. Joseph Schwamberger sınır dışı edildi. Erich Preerbeke sınır dışı edildi. Burada en son ne zaman bir Nazi tutukladığımızı anımsayamıyorum bile. Anna karalamalarının üstünü sert bir kalem darbesiyle çizdi. Peki buraya göç edip yerleşenler hakkında bir kayıt yok mu? 40'lı ve 50'li yıllarda bu ülkeye girenlerin listesi. Peralta kaşlarını çattı. Belki ülkeye girişlerin gelenlerin kayıtları vardır. Ulusal Sicil Dairesi'nde, Göçmenler Dairesi'nde indeks kartları bulunabilir ama hepsi elle yazılmıştır. Ne var ki kıyılarımız binlerce kilometre uzunluğunda. Onlarca yıl önce kaç römörkörün, sandalın ve balıkçı teknesinin yüzlerce iskeleden birine fark edilmeden yanaştığını Tanrı bilir. Patagonya'da yüzlerce kilometrelik kıyı çizgisi vardır. Gelenleri görecek kimse ise yoktur. Adam kalemiyle yine havayı bir delme hareketi yaptı. 1949'da ise Peron takma adla bu ülkeye girenler için bir genel af ilan etti. Onun için burada olsa bile Joseph Strasser hakkında göçmen dairesinde bir kayıt bulunması olasılığı çok zayıf. Belki kayak merkezi Bariloh'a gidip sağda solda sorular sorsanız daha iyi olur. Almanlar Bariloh'u seviyorlar. Onlara sevgili Bavyeralarını anımsatıyormuş. Ama sizin yerinizde olsam fazla umutlanmazdım. Sizi hayal kırıklığına uğrattımsa çok üzgünüm. Anna Navarro'nun ofisinden çıkmasının üzerinden 2 dakika geçmeden Miguel Antonio Peralta telefonuna sarıldı. Mauricio dedi. Az önce çok ilginç bir ziyaretçim vardı. Viyana'daki modern bir iş anında donuk yüzlü orta yaşlı bir adam yeri halı kaplı bir resepsiyon alanıyla bir toplantı odasını çevrilemiş olan sunta duvarların bir işçi ekibi tarafından sökülüp bir yük asansörüne taşınmasını ilgisiz bakışlarla seyrediyordu. Arkasından formika bir konferans masasına, basit bir metal yazı masasına ve aralarında taklit bir telefon sistemiyle çalışır durumdaki bir bilgisayarda bulunan ofis malzemesine sıra geldi. Gözlüklü adam, son 10 yıldır dünyanın dört bir yanında anlamını bilmediği bir takım hizmetlerde bulunması için angaje edilen bir Amerikalıydı. Şirketin müdürüyle hiç karşılaşmamıştı, kim olduğu hakkında da bir fikri yoktu. Bütün bildiği, gizemli müdürün bina sahibinin bir iş ortağı olduğunu, bu adamın ise 11. katı kullanmasına memnuniyetle razı olduğuydu. Bir dekorun demonte edilmesini seyretmek gibi bir şeydi bu. Gözlüklü Amerikalı işçilere "Hey!" diye seslendi. "Birisinin lobideki tabelayı indirmesi lazım ama Amerika mühürünü bana bırakın olmaz mı? Ona yine ihtiyacımız olabilir." New York. Eski Dışişleri Bakanı Dr. Walter Reisner, Manhattan'ın doğu yakasında sabahın yoğun iş trafiğinde kaplumbağa hızıyla ilerleyen limuzininin arka koltuğunda otururken çalan telefonuna yanıt verdi. Dr. Zerzinger'in telefondan hoşlanmaması talihsizlikti, zira son günlerde uyanık dakikaların tümüyle telefon başında geçirmekteydi. Uluslararası danışmanlık firması, Zerzinger ve ortakları son zamanlarda onu dış işlerindeki günlerinden de daha çok meşgul ediyordu. Hükümetten çekilip anılarını yazmaya başladıktan sonra yavaş yavaş kenara itileceğinden sadece arada bir Nightline programında boy göstermeye ve New York Times için bir makale yazmaya davet edileceğinden korkmuştu. Tam tersine daha da meşhur ve kesinlikle çok daha zengin olmuştu. Şimdi Orta Doğu'daki diplomatlık günlerine kıyasla çok daha sık dünya seyahatlerine çıkıyordu. Konuşma düğmesine basarak "Evet" dedi. Hattın öbür ucundaki ses: "Doktor Reisinger, ben Bay Holland," dedi. Reisinger, "Günaydın Bay Holland," diye karşılık verdi. İki adam bir dakika kadar sohbet ettikten sonra Reisinger, "Bu sorun olmaz," dedi. "Dünyanın hemen bütün hükümetlerinde iyi dostlarım var. Ama bence en kestirme yol doğrudan Interpol'e başvurmak olur. Genel sekreterini tanıyor musunuz? Çok ilginç bir adamdır. İsterseniz onu bir arayayım." 18 numaralı hasta bir hastane yatağında gözleri kapalı olarak yatıyordu. Sol koluna serum takılıydı. Tedavinin başından beri sık sık olduğu gibi titriyor ve midesi de bulanıyor. Ara sıra öğürerek yatağın kenarındaki bir otarağın içine çıkarıyordu. Bir hemşire ile bir teknisyen yatağının yanında nöbetteydiler. Adı Löfquist olan doktor muayene odasına girdi ve doğru hemşirenin yanına yürüdü. "Ateşi nasıl?" diye sordu. Klinikte 7 yıldır çalışmasına rağmen İngilizcesi hala Almancasından daha iyi olduğundan İngilizce konuşuyorlardı. "Hemşire daha düşmedi," diye yanıt verdi. "Ya mide bulantısı?" "Belli aralıklarla kusuyor." 18 numaralı hasta öğürdü ve oturağın üzerine eğilerek yine kustu. Hemşire adamın ağzıyla çenesini ıslak bir bezle sildi. Doktor Löfquist şen bir sesle "Birinci hafta daima en zorudur," dedi. "Çok iyi gidiyorsunuz."